Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda ana babaya iyilik ve akrabayı ziyaretle ilgili ayet ve hadisler okuyoruz. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَيُّوْ صَلَهُ Ra'd suresi 21. ayet-i kerime. Onlar gözetilmesini Allah'ın emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir. Allah Teala gözetilmesini emretmiş. Nedir bu? Bağlantı kurmak, akrabalarla bağlantıyı devamlı güçlü tutmak. Bunu gözetin buyuruyor Cenab-ı Hak. Kendilerini güzel bir akıbetin beklediği haber verilen bu üç grup bahtiyardan konumuzla ilgili olanlar, gözetilmesini Allah'ın emrettiği şeyleri gözeten kimselerdir. Allah Teala'nın bu kimselerden gözetmelerini istediği şeyler, öncelikle akrabalık bağlarını sürdürmek ve müminlerle bir arada dostça yaşamaktır. Bu kimseler akrabaya şefkat besledikleri, muhtaç olanlarına yardım ettikleri, onları koruyup savundukları, başlarına bir kötülük gelmemesi için canla başla çalıştıkları için Allah Teala'nın rızasını kazanmışlardır. Konuyla ilgili diğer bir ayet-i kerime. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا Biz insana, ana ve babasına iyilik etmesini emrettik. Ankebut suresi 8. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ile annesi Hamne hakkında nazil olmuş bir olaydan bahsediliyor. Yani bu ayet-i kerimenin Sa'd bin Ebi Vakkas ile annesi hakkında nazil olduğu rivayet ediliyor. Aşere-i Mübeşşere'den olan Hazreti Sa'd ilk Müslümanlardan biridir. Ya 7. veya 5. Müslüman odur. 17 yaşında İslamiyet'i kabul etmiştir. 17 yaşında bir delikanlı ilk Müslümanlardan Sa'd bin Ebi Vakkas. Sa'd Müslüman olunca annesi buna çok üzüldü. Annesi henüz müşrik olduğu için çok üzüldü. Oğlum din değiştirdi, bizden ayrıldı. Kendisini çok seven oğlunu şöyle tehdit etti. Oğlu da annesini çok seviyor. Annesi diyor ki Sa'd, eğer kabul ettiğin bu dinden geri dönmezsen ağzıma bir lokma koymam. Açlıktan ölür giderim. Sen de ömür boyu ana katili diye anılırsın. Araplarda böyle bir şey var. Adamın adı çıkmasın. Adın çıkacağına canın çıksın derler. Bir defa adın çıktı mı artık asırlarca darül mesel olarak o söylenir durur. Atasözü gibi. Hamne dediğini yaptı. İki gün iki gece bir şey yemedi. Taketten düştü. Evlatlar diğer çocuklara uğraşıyorlar, zorla bir şeyler yedirmeye çalışıyorlar falan. Yok, yemiyor. Sa'd canı gibi sevdiği annesine şu sözler söyledi. Sa'd da uğraşıyor. Anneciğim ye, aç kalma, zarar görmeyesin. Bu benim dinim, çok güzel, zararlı bir şey değil. Anlatayım bak sana da. Ben bundan vazgeçemem. Sana bunun bir zararı yok. Ne dediyse de annesi yok diyor. Döneceksin. En son diyor ki artık en son. Anne, 100 canın olsa. Bak diyor, şunu bil de ona göre hareket et. 100 tane canın olsa ve bunlar birer birer çıksa. Açlıktan öldün. Tekrar bir canın daha var. Onu da açlıktan öldürdün. 100 tane canın olsa. Vallahi ben yine de dinimi terk etmem. Bak, kesin kararlıyım. Artık sen ister ye, ister yeme. Oğlunun bu kararını gören Hamne inadından vazgeçti. Baktı ki bu iş ciddi. O zaman dedi boşuna uğraşmayayım diye. Bu bilgilerin ışığında ayet-i kerimeye bakıldığında şu sonuç elde edilmektedir. Anne ve baba kafir bile olsalar kendilerine saygı göstermek ve itaat etmek gerekir. Dünyevi konularda. Anne ve babaya her konuda itaat etmek gerekir mi peki? Bu ayetin devamında şayet anne ve baba Allah'ı inkar etmeye ve ona karşı gelmeye davet ederlerse onların sözünün dinlenmemesi emredilmektedir. Tamam, anne babaya her konuda iyilik edin ama imandan dönmeye, Allah'ı inkar etmeye çağırırsa itaat edilmez. Bir günaha çağırırsa itaat edilmez. Demek oluyor ki anne ve baba oğlundan Allah'a şirk koşmasını isterse sözleri dinlenmeyecek ama onun dışındaki buyrukları elden geldiğince yapılacaktır. Cenab-ı Hak Hazreti Sa'd'ı bu şekilde yönlendirmiş oluyor. O da annesine diyor ki anneciğim sana her konuda dünyevi olarak istediğini söyle itaat edeyim ama bu konuda sana asla itaat etmem. 100 canın da olsa çıksa itaat etmem. Cenab-ı Hak böyle emrediyor. O zaman annesi de açlık grevinden vazgeçiyor. Anne baba akraba ile ilgili diğer ayet-i kerime Estaizu billah ve gada rabbuke ella ta'budu illa iyyah ve bil valideyni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfidh lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmati wa qul rabbi irḥamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. İsra suresi 23 ve 24. ayet-i kerimeler. Rabbin şöyle emretti. Sadece Allah'a ibadet edeceksiniz. Sadece Allah'a kulluk. Ana ve babanıza iyilik, iyi davranacaksınız. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara of bile deme. Of bile deme. Yani başka bunun ötesinde zaten azarlamak, bağırmak, hakaret etmek, Allah korusun vurmak falan bu tür şeyler zaten olmayacak da en hafifi of bile deme. Onları azarlama. Onlara saygıyla hitap et. Onlara merhamet ederek tevazu kanatlarını aç da Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl şefkatle büyüttülerse sen de onlara öyle merhamet et de. Yani insan anne babası belki merhamet ediyor, şefkat gösterebiliyor ama çok zorlanırsa işte ya ölümlerini Allah korusun, ölümlerini bekleyerek belki hizmet ettiği olabiliyor. Anne baba ise yine aynı şekilde çocuğunu büyütürken katlanıyor ama o büyüsün, yetişsin diye. Yani bakış açısı farklı birisi. Yavrum güçlensin, kuvvetlensin, büyüsün, yaşasın diye severek eziyetini çekiyor. Öbürkü de eziyetini çekiyor ama acaba ölür mü, ne zaman ölür de rahatlarız diye bakıyor. Bakış açısı farklı. Cenab-ı Hak burada bize diyor ki anne baba yavrusun nasıl aman yavrum yaşasın, büyüsün diye o istekle severek sıkıntılarına katlandıysa siz de diyor aynı şekilde anne babanıza yaşlıken öyle bakın. Aman iyi yaşasınlar, rahat etsinler, ömürleri uzun olsun, sıkıntı çekmesinler diye o şefkat ve merhametle bakın diye Cenab-ı Hak onu bize söylüyor. Ne buyuruyor? وَخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ Kanatlarını onlara ger, onları koru, onlara karşı tevazulu ol. مِنَا الرَّحْمَةِ Merhametli ol. وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا Ya Rabbi onlara rahmet et. كَمَا رَبَّيَانِ سَيَا Onlar küçükken beni nasıl terbiye ettiler, nasıl yetiştirse hani onun gibi onlara rahmet et, merhamet et. Ben de onlara o şekilde davranayım diye dua ve fiili ve sözlü duayı birlikte yapmak. Birçok ayet-i kerimede Allah'a ibadet emrinin hemen peşinden ana ve babaya itaatin gelmesi çok manalıdır. Bunu şöyle anlamak uygun olur. Sen yüzüne konan bir sineği bile kovamayacak kadar güçsüzken Allah'ın yetiştirip büyütme, merhamet edip koruma sıfatları onlarda kendini gösterdi. Yani bebek sineğini bile kovamazken anne ne yapıyor? İşte bebeğin yatağına üzerine tül koyuyor. Hiçbir sineği içeri almıyor. Her türlü hizmetini yapıyor. Cenab-ı Hakk'ın merhamet sıfatıyla ondan aldığı nasiple evladına şefkatle muamele ediyor. O halde sen öncelikle Allah'ın birliğini kabul edecek, onun peşinden de ana ve babana iyilik ve itaat edeceksin. Onlar senin yanında yaşlanacak olursa hoşuna gitmeyecek bir hareket yaptıklarında sakın onları azarlama. Gönüllerini kırma. Bir zamanlar sen de hoşa gitmeyen işler yaptığında annen ve baban seni anlayışla karşılardı. Şimdi onlar yaşlandı. Senin çocukluk günlerinde yaptıklarına benzer garip hareketler yapabilirler. Yersiz bulacağın sözler söyleyebilirler. Sen de onlara aynı şekilde anlayış göster, şefkatli ve merhametli ol. Bununla da kalma, onlara merhamet etmesi, günahlarını bağışlaması için Cenab-ı Hakk'a dua edip yalvar. Bu konuyla ilgili son ayet-i kerime, yani ayet-i kerime çok ama İmam Nevevi'nin seçtikleri bu kadar. Estağfirullah. Ve vassaynel insane bivalideyhi hamalethu ummuhu vehnen ala vehnin ve fisaluhu fi ameyni enişkür li ve li valideyk. Biz insana ana ve babasına iyi davranmayı emrettik. Bilhassa da anası nice sıkıntılara katlanarak onu karnında taşımış, emzirmesi de 2 yıl sürmüştür. değil mi? Karnında taşıması, emzirmesi. İşte bu sebeple bana, ana ve babana şükret diye tavsiye ettik. Allah'a önce şükür, sonra anne babaya teşekkür. Yani karnında taşıması, emzirmesi, sonra onu büyütmesi, kendine gelinceye kadar, yani annenin elinin bu bağlılıktan kurtuluncaya kadar yıllar geçiyor tabii ki. Sonra da bitmiyor tabii ki. Gençliği, evlenmesi, torunları, anne baba torunlara da bakıyor. Yani kendi oğluna, kızına baktığı gibi torunlara da bakıyor. Ölünceye kadar anne babanın kalbinde bir evlat devam ediyor. Dolayısıyla anne baba evlatlarını sevdiği gibi evlatlar da anne babalarını sevecek, onlara hizmet edecekler. Birine teşekkür etmenin de bir şekli vardır. Teşekkür edilecek kimseye karşı mütevazi olunur. Ona duyulan sevgi belirtilir. Yaptığı iyilik anılır ve bundan dolayı kendisine teşekkür edilir. Onun sağladığı imkan kendisini üzecek ve gücendirecek şekilde kullanılmaz. Ana ve babaya yaptıklarından dolayı teşekkür ederken de bu esasa uymalı. Kendilerine tevazu göstermeli, ne çok sevildiklerini hissettirmeli. Bir zamanlar kendisi için ne zahmetlere katlandıkları fırsat düştükçe söylenmeli. Anacığım neler çektin sen, babacığım biz küçükken. Sizin hakkınız ödenmez. Dur hele sen, ben hemen koşar yaparım gibi anne babanın gönlünü almak. Kendilerine duyulan minnet ifade edilmeli ve onların hoşnut olmayacağı işler yapılmamalıdır. Anne babanın istemediği, üzeceği şeyler de yapmamak lazım. Ana baba iyilik ve akrabayı ziyaretle ilgili bölümdeki hadislere gelmiş olduk şimdi. 314. hadis-i şerif. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın en çok beğendiği amel hangisidir diye sordu. Eyyül amele ehabbu ilallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem es-salatu ala vaktiha. Vaktinde kılınan namaz buyurdular. Allah'ın en çok sevdiği ibadet vaktinde kılınan namaz. Sonra hangi ibadet gelir dedim. Birrul valideyn, ana ve babaya iyilik ve itaat etmek buyurdular. Namaz, anne babaya iyilik. Sonra hangisi diye soruyor. El cihadu fi sebilillah, Allah yolunda cihat buyuruyor. Demek ki vaktinde kılınan namaz, namazı da vaktine dikkat etmek. Ezan okunur okunmaz hemen İlk işimiz namaza yönelmek. Anne babaya iyilik ve cihat, Allah yolunda cihat. Allah Teala'nın en fazla sevdiği, beğendiği ibadetlerden üçünü bu hadis-i şeriften öğrenmekteyiz. Başka da var ama burada Efendimiz üçünü saymış. Bunlar vaktinde kılınan namaz, ana babaya itaat, iyilik ve Allah yolunda cihattır. Vaktinde kılınan namazın öncelikle zikredilmesinin sebebi bu ibadetin önem sırası bakımından imandan hemen sonra gelmesidir. Yani hani Allah'a kulluk etmek, anne babaya iyilik peş peşe geliyordu. Burada da Allah'a yapılan bir ibadet namaz sayılıyor. Sonra anne babaya iyilik geliyor tekrar. Namaz dinin direğidir. Namazı kılmayan ve namazı önemli bir ibadet olarak görmeyen kimseden Allah'ın diğer buyruklarına saygı göstermesi de beklenemez. Namazı sallıyorsa bir insan, diğerlerini de sıkı tutacağı beklenemez. Bu hadise göre bir namazın Allah katında en makbul ibadet olabilmesi, vakti girince kılmasına bağlıdır. Vaktinde kılınmayan, ihmal edilerek son vaktine bırakılan bir namaz, kabul edilmekle beraber Allah Teala'nın en çok sevdiği bir ibadet olma özelliğini kaybeder. Gecikirse, İhmal edilse, ilk vaktlerine riayet edilmezse, اَلَّذِينَ اَنْ صَلَيَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar namazlarında gaflet içindedirler buyurulması, namazın işte bu şekilde vaktinden tehir edilmesi şeklinde de açıklanıyor. Geciktirmiş bir namazı öbür namazın vaktine doğru yaklaştırıyor. Her zaman böyle yapıyor, zorla kalkıyor namaza falan. Bu bir münafıklık alamet oluyor zaten. Dolayısıyla Allah'ın hoşlandığı, razı olduğu, sevdiği ibadet olma özelliğinden çıkmış oluyor. İkincisi ana babaya itaat. Cenab-ı Hakk'ın pek önem verdiği ve kendisine şirk koşulmamasını istedikten hemen sonra tavsiye ettiği önemli bir vazifedir. Anne babaya itaat. Çocuğunu bin bir sıkıntı ile dünyaya getiren, hayata atılacağı zamana kadar yıllar boyu onun eziyetini çeken ana ile baba, şüphesiz her iyiliğe ve en üstün saygıya layık insanlardır. Bu sebeple Allah Teala onlara of bile denmemesini emretmektedir. Kendisine sayılamayacak kadar çok iyilik yapmış olan ana ile babanın haklarına saygılı olmayan bir kimsenin diğer insanların haklarına saygılı olması elbette düşünülemez. Anne babama işte onların huyu kötü, ben onlara iyi davranamıyorum ama ben iş yerinde çok iyiyimdir, işte arkadaşlarım çok iyiyimdir, bu anlamsız bir şey. Anne babasına bile iyilik yapmayan bir adamın gidip iş yerinde arkadaşlarına iyilik yapması, dışarıda insanlara iyilik yapması beklenemez. Yapıyorsa da bu yapmacıktır, geçicidir yani. Bir menfaat içindir. Allah yolunda cihat. Üçüncü madde. Dini bilmeyenlere onu öğretmek, bu saadeti tatmayanların ayağına kadar giderek Allah'a kul olmanın gerçek bahtiyarlık olduğunu anlatmak, İslam'ın şan ve şerefini devam ettirmek, canla ve malla fedakarlık yapmaya bağlıdır. En önemli işimiz nedir? İman etmektir. Sonra bu imanı diğer insanlara ulaştırmaktır. İşte cihat da bu ikinci kısımla ilgili. Sağlığı yerinde, varlığı yolunda olan mümin, Allah'ın dinine hizmeti en önemli vazife bilmelidir. Allah'ın dininin layık olduğu en yüce mevkiye yükseltmek ve kendi tattığı saadeti başkalarına da tattırmak için gayret etmeyen kimse, Allah rızasını kazanmaya sebep olan diğer ibadetleri kolaylıkla terk edebilir. Düşman maddi güçleriyle sınırlarımıza dayanmışsa veya manevi yıkım vasıtalarıyla bizi işten çökertmek için evlerimize girmişse, işte o zaman hem malımız ve mülkümüz hem de dinimiz, imanımız ve namusumuz tehlikede demektir. Bugünkü gibi ceplerimize kadar internetle düşman giriyorsa ve büyük tahribat yapıyorsa, sınırlarımıza maddi olarak silah yığıyorsa, o zaman Müslümanın da uyanık olması, gayretli olması, hazır olması, cihada hazır olması gerekir. Maddeten ve manen ayakta durmak, malımızı ve canımızı ortaya koyarak düşman güçleriyle savaşmaya bağlıdır. Bu durumda Allah yolunda cihad etmek en önemli ibadet olur. Yani ashab-ı kiram cihad etmeseydi, ondan sonra Emevilerde, Abbasilerde, Osmanlı Devleti'nde ecdadımız cihad etmeseydi biz şimdi rahat yaşayamazdık. Veya bizden az önce ecdadımız Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda çeşitli cephelerde cihad etmeseydi biz rahat yaşayamazdık. Onun için cihad zaman zaman Müslümanlar cihad edecekler. Canlarını, mallarını ortaya koyacaklar. Kendileri de ömürleri varsa kalan ömürlerinde rahat yaşayacaklar. Kendilerinden sonraki nesilleri de rahat yaşayacak. Ama hiçbir savaşmayalım, hiç sıkıntıya girmeyelim derse kendisi de rahat edemez. Kendisinin de başına düşmanlar çöker. Nesilleri de rahat edemezler. Olur, bazen bu savaşta şehit olanlar olur. Der ki, yani ben şehit olduktan sonra dünyada rahat yaşayamadıktan sonra niye cihat edeyim? Bana ne faydası olacak? Öyle düşünebilir insanlar. Peygamberimizin sahabileri var. İşte Musab bin Umer. Peygamberimizi çok seviyor. Efendimiz için çok çalışmış. Tam bir yıl beraber kalmış. Medine'de ikinci yıl şehit olmuş gitmiş. Hazreti Hamza çok severken hemen Uhud'da şehit olmuş gitmiş. Peygamberimizin nice sahabileri böyle şehit olmuşlar gitmişler. Ya ben niye savaşayım? En çok sevdiğim peygamberimle beraber şöyle bir dünyada yaşayamadıktan sonra, dünyanın zevklerinden istifade edemedikten sonra ben ölüp gideceğim. Ne anlamı var diye dünyacı bir bakışla böyle düşünebilir insanlar. Ama Allah Teala ne buyuruyor? Peygamberimiz nasıl öğretiyor bize? Asıl hayat ahiret hayatıdır. Bu dünya hayatı geçici hayattır. Siz bu dünya hayatına aldanmayın. Bu dünya hayatında zevk alacağız diye uğraşmayın. Bu dünyanın zevki kısadır. Bu dünya imtihan yeridir. Bazısı kısa yaşar, bazısı uzun yaşar. Onun için bu dünyada siz Allah'ın emirlerine itaat etmekle mükellefsiniz. Bu imtihanı kazanırsanız asıl hayat ahiret hayatıdır. Orada yaşayacaksınız. Yani Musab bin Umer gibi, Esad bin Zürare gibi erkenden şehit olan sahabiler bu dünyadan istifade edememişler. Ama asıl hayatta istifade edecekler. Bu dünyadan istifade eden ise Sa'd bin Ebi Vakkas gibi uzun yaşayan, daha geç vefat eden sahabiler, Abdurrahman bin Avf gibi, onlar da hem bu dünyadan istifade etmişler hem öbür dünyadan Bunlar daha mı karlı? Yok. Bu dünyanın istifadesi çok bir şey değil. Kul meta'ud dünya galil. Yani bu dünyanın istifadesi o kadar çok önemli bir şey de değil. İstifade etsen de olur, etmesen de olur. İşte Abdurrahman bin Avf kendisine bir iftar sofrası konulduğu zaman oruç tutmuş. Bakıyor ki çeşit çeşit nimetler gözyaşlarına boğuluyor. Kalkıyor, yiyemiyor sofradan bir şey. Diyor ki biz Musab'la beraberdik, Hamza ile beraberdik. Onlar diyor, onlarla beraber bu İslam'ı insanlara ulaştırmak için cihad ediyorduk. Onlar diyor şehit oldular. Musab'ın diyor üzerine örtecek bir kefen bulamadık. Bir elbisesi vardı. Başını örtsek ayakları açılıyordu. Ayaklarını örtsek başı açılıyordu. Efendimiz'e söyledik. Efendimiz başını elbiseyle örtün, ayaklarını da izhir otundan koyun buyurdu. O şekilde defnettik. Bir kefen bulamadan gitti bu dünyadan. Sonra bize dünya açıldı. Bak şu nimetlerin bolluğuna, çeşitliğine diye hüzünleniyor. Yani iftar yapamadan kalkıp gidiyor. Dolayısıyla cihat bu açıdan çok önemli. Müslümanlar cihat edecek ki Allah ömür verdiyse kendisi de kalan ömründe rahat etsin ve nesli de rahat etsin. Tabii ki her nesli de cihada hazır olacak ama kiminin zamanında savaşa ihtiyaç olur, kiminin zamanında olmaz. Savaşsız cihat, cihat sadece savaş da değildir. Yani tebliğdir, talimdir, öğretmedir, koşturmaktır, gayret etmektir malla canla ama en son noktada düşman artık söz dinlemezse savaşmak da gerekebilir. Düşmanla savaşa da hazır olmak lazım. Maddeten ve manen ayakta durmak, malımızı ve canımızı ortaya koyarak düşman güçleriyle savaşmaya bağlıdır. Bu durumda Allah yolunda cihad etmek en önemli ibadet olur. Şu sorulara cevap arayalım. Allah Teala'nın beğendiği ibadetler acaba bunlardan mı ibarettir? Yani vaktinde kılınan namaz, anne baba iyilik, Allah yolunda cihad, sadece Allah bunları mı beğenir? Bu hadisin daha önce okuduğumuz bazı rivayetlerinde Abdullah bin Mesud'un şöyle dediği ifade edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana işte bunları söyledi. Eğer ondan daha fazlasını söylemesini isteseydim söylerdi. Yani sorsaydım ondan sonra ne var deseydim söylerdi. Demek oluyor ki Allah katında makbul ibadetler bunlardan ibaret değildir. Nitekim benzeri hadislerde insanlara yedirip içirmek, herkese selam vermek, insanları eliyle ve diliyle rahatsız etmemek, İçine günah ve riya karışmamış makbul bir hac yapmak en değerli ibadetler olarak zikredilmiştir. Demek ki Allah'ın sevdiği en üstün ibadetler neler sayılmış hadislerde? Vaktinde kılınan namaz, anne babaya iyilik, Allah yolunda cihat, herkese selam vermek, insanlara yedirip içirmek, insanları eliyle ve diliyle rahatsız etmemek, içine günah ve riya karışmamış makbul bir hac, mebrur hac. Bu tür güzel ibadetler, Allah'ın sevdiği şeyler. Elhamdülillah Rabbimizin rızasını kazandıracak ibadetler kolay ve çok. İnsan düşünürse her fırsatta oturduğu yerden, yattığı yerden yürürken Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir işi yapabilir. İkinci soru da şu. Acaba hadisimizde zikreden 3 ibadet önem sırasına göre mi söylenmiştir? Diğer bir ifadeyle bu sıra her zaman geçerli midir? Peygamber Efendimiz hangi ibadet daha üstündür şeklindeki sorulara genellikle soranın durumuna, sorunun sorulduğu zamana göre cevap vermiştir. Soru soran kimsenin bir konuda ihmali varsa onun manevi hastalığını bilen Efendimiz ihmal ettiği ibadeti veya ahlak esasını öncelikle söylemiştir. Sorunun sorulduğu zamanı da dikkate almıştır. Düşmanın kapıya dayandığı bir sırada nafile ibadetle uğraşmak uygun olmayacağı için böyle durumlarda Allah yolunda cihat etmenin daha sevap olduğunu söylemiş. Kıtlık zamanında ise insanları yedirip içirmeyi öncelikle tavsiye etmiştir. Yani bu sıra değişebilir ihtiyaca göre. Hadisten öğrendiklerimiz Allah Teala'nın kulları üzerindeki haklarının en üstünü ona imandan sonra namaz kılmaktır. 2. Kul haklarının en büyüğü ana baba hakkıdır. 3. Fedakarlıkların en üstünü Allah yolunda cihad etmektir. Cenab-ı Hak bizlere de sevdiği ibadetleri yapmayı nasip eylesin kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.